Herkese merhaba. Bir Ar-Ge ve girişimcilik masasından daha. Bugün üçüncü programımızı yapıyoruz. Üçüncü programımız dahilinde de yine güzel konular konuşacağız. Özellikle Ar-Ge fonları konusunda bazı açıklamalar yapacağız, bazı irdelemeler yapıyor olacağız. Evet Ahmet, söz sende.
İyi akşamlar Çağrı, teşekkürler. Üçüncü buluşmaya hoş geldiniz. İlk iki toplantıda özetle ne yaptık onları istersen kısaca anlatayım. Ar-Ge ve yenilik kavramlarına bir giriş yaptık Çağrı'yla. İkimiz de kendi bakış açımızdan bu konuyu irdelemeye çalıştık sahip olduğumuz tecrübelere dayanarak. Geçen hafta biraz daha spesifik konulara girdik. Mobil oyun teknolojileri, dijital oyun teknolojileri, mobil uygulamalar konusunda hem sektördeki çeşitli örneklerle ilgili konuştuk, hem bu kapsamda ne gibi gelişmeler ve iyileştirmeler yapılabilir. Bu tarz konulara değinmiştik. Ve Çağrı'nın da sürekli söz ettiği ekosistem. Bu ekosistemin ekosistem. Önemli ayaklarından biri de tabii ki kamunun Ar-Ge fonları. Özellikle ben bugün TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları kapsamında özel sektöre yönelik sunulan belli başlı programları anlatmaya çalışacağım. Normalde bu başkanlık kapsamında özel sektöre yönelik yürütülen çok fazla program var. Yaklaşık 14-15 civarında evet. Çağrılarıyla beraber. Burada her bir programın tek tek spesifik yapısını irdelemek oldukça uzun vakit alacağı için genel bir değerlendirme yapacağız. Nasıl başvuru yapılabilir? Başvuru şartları nelerdir? Ve nasıl hibe destek alınabilir şeklinde kısa bir bilgilendirme olacak. Özellikle 1501, 1507 ve 1509 kodlu 3 ayrı programımız var. Bunlar özel sektöre yönelik, sanayi firmalarına yönelik, KOBİ ve büyük ölçekli işletmelere yönelik destek programları. 1501 programı TEDİB'in kuruluşu olan 95 yılından günümüze kadar yürütülen bir program. Amiral programlarımızdan birisi. 1507 KOBİ programımız ise 2007 yılında başlatıldı. 1509 programımız da yine aynı şekilde. 1 ve 7'nin diğer 1509'dan ayrılan özelliği ulusal projeler olması. 1509'da ise uluslararası projeler ayağı işin içine giriyor. Onu ayrıca irdeleyeceğiz. İstersen Çağrı programa başlayabilirim ya da sen hani konuşmak istersen konuyla ilgili.
Tabii ben de sen anlatırken tabii bu Ar-Ge programların üçünde de çeşitli zamanlarda çeşitli projelerde evet. Başvurmuş, işte kabul almış, projeleri yürütmüş bir insan olarak ben de kendi tarafımdan bu projeler bizim için ne ifade ediyor? Bu projelere neden başvuruyoruz? Nasıl başvurmak gerekiyor? Başvuru süreçlerinde neler yapmak bizim avantajımıza oluyor? Ya da işte bu projeler kabul olduktan sonra süreç nasıl işliyor? Bizim tarafımızda onu anlatacağım. Sen başlayabilirsin. Önden genel bilgilendirmeyi yapalım. Sonra derin konuşacağız bunları.
Tamamdır. Öncelikle istersen şeyden başlayayım. Programlara başvuru sürecinden başlayayım. Programlara başvuru tamamen online. epdep.tubitak.gov.tr üzerinden online olarak başvuru yapılabiliyor. Bu sistem oldukça basit. Yani herhangi bir firma, proje yürütücüsü veya kuruluş yetkilisi sisteme kaydolduktan sonra proje fikrini sisteme yükleyebiliyor. Başvurularımız online olarak alınmakta. Makbul başvuru yok. Bunun dışında yeni bir özellik getirdik. Eskiden her bir proje başvurusu için bir ön kayıt formu doldurulup TÜBİTAK'a iletiliyordu ve her bir başvuru formunun ön kaydı TÜBİTAK tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu kapsamda tabii yoğun bir evrak akışı da söz konusuydu iş yükü açısından. Bunu şu hale evrildik diyebiliriz. Artık kuruluş bazlı ön kayıt esas. Yani bir firma kuruluş bazlı bir ön kayıt yaptıysa bundan sonra projelerini sistemi otomatik olarak tanımlayabiliyor. Bu hem iş yükü açısından da oldukça azalmaya sebep oldu. hem de firma açısından da her bir projede belli evrakları toplayıp gönderme açısından bu iş yükünü de azaltmış oldu. Bu oldukça avantajlı bir konu. Söylemek istediğim bir şey varsa konuyla ilgili.
Yani evet, bu başvuru süreci oldukça hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Hani biz de başvurduğumuz zaman ne yalan söyleyeyim, hiçbir zorlukla karşılaşmadan, işte online ekranlar zaten çok açık.
Evet.
Hakikaten zaten başvuru metodolojisi de aslında çok böyle işte bizim Avrupa Birliği tarafında da gördüğümüz o metodolojiye çok benziyor zaten.
Evet.
Hatta belki çoğu yeri aynı. Ben genel olarak çok beğeniyorum bu sistemi. Ya çünkü herhangi bir evrak alışverişi, böyle sürekli bir şey yapmaya gerek yok. İşte bir yerde hata yaptınız, daha sonra işte çıktısını alıp inceleyebiliyorsunuz. Bir güncelleme yapabiliyorsunuz. Bunun için bir vakit oluyor ön başvurudan sonra. Ben gayet beğeniyorum. Yani Türkiye'de beğendiğim sayılı sistemlerden biri, öyle söyleyeyim.
Evet, oldukça başarılı diyebiliriz. Haklısın. Tabii zaman zaman sistemsel sıkıntılar olabiliyor. Ama onun dışında başvuru süreci oldukça disiplini bir şekilde yürütülüyor.
Yani buradan şeyi belki söylemek lazım. Son güne kalmayın.
Evet, bu kesinlikle hani bu klasik cümle ama gerçekten son güne kalmayın.
Hani evet, sistemde tıkanabiliyor.
Sorular üzerinde büyük bir yığılma olabiliyor. Bu da olumsuz etkiliyor hakikaten. O yüzden son güne kalmayın. Yeni bir yenilik de eskiden 7/24 başvuru koşulu vardı. Şu anda çağrılı olarak başvuruları almaktayız. Yılda en az iki tane çağrıya çıkılıyor bu programlar kapsamında. 1509 Uluslararası Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programı'nda böyle bir şart yok. Onda 7/24 başvuru yapılabiliyor. Ama 1501 ve 7'de hem Arge fonlarının daha etkin kullanılabilmesi hem de proje çıktısı ticari ürünlerin TÜBİTAK tarafından da daha rahat takip edilebilmesi adına böyle bir sisteme geçildi diyebiliriz. 1501 programına kısaca bir giriş yapayım.
Olur.
1095 yılından bu yana yürüttüğümüz program zaman zaman çeşitli yenilikler yapıldı ama ana hatları itibariyle aynı özelliklere sahip olan ve artık hemen hemen senin de mutlaka tecrübelerin olmuştur. Gittiğin firmalarda 1501 denildiğinde mutlaka bilinen bir program haline geldi.
Evet.
501'de şöyle bir yenilik oldu. Artık sadece KOBİ'ler başvurabiliyor. Eskiden 2020 yılı öncesinde büyük ölçekli ve KOBİ'ler başvurabiliyorken bu birazcık da tabii Türkiye'deki firma özelliğinin artık %99 boyutunda KOBİ olmasından da kaynaklanan bir yapıya dönüşmesi nedeniyle doğrudan özel sektör kuruluşları olarak sadece KOBİ'lerin başvurabildiği bir yapıya dönüştürüldü.
Ahmet, burada ya biz de çok aslında muallakta kaldığımız bir süreç. Ya şimdi burada bu KOBİ dışı hani büyük işletmeler hiçbir şekilde başvuramıyor mu?
1501 ve 7'ye başvuru yapamıyorlar. Onun dışında 1509 programına başvurabilir. 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği programında müşteri kuruluşu olabiliyor. Orada da üniversite başvurabiliyor. Bir firmayla gelebiliyor. Bunun dışında bizim sipariş arge çağrımız var biliyorsun. Yeni açılan bir çağrı. O kapsamda da yine başvuru yapabiliyor ama doğrudan 1501 veya 7 zaten KOBİ'de 1501 programından yararlanma şansı artık yok. Ama farklı dediğim gibi destek mekanizmaları veya çağrılarla yine büyük firmalarımızı desteklemeye devam ediyoruz. 1501 kapsamındaki destek süremiz, yani proje süreniz en fazla 36 aya olabiliyor. 36 aya kadar olan ki ARGE faaliyetlerinizi bu program kapsamında destekliyoruz. Bu programda herhangi bir bütçe sınırımız yok. İstediğiniz bütçe büyüklüğünde başvuru yapılabiliyor. Ve en önemli özelliklerden biri proje bütçesinin yaklaşık, yani onaylandıktan sonra %25'i kadar ön ödeme talebinde bulunabiliyorsunuz. Ve %25'ine kadar size onaylanması durumunda proje kapsamında önden ödeme yapılıyor. Çağrı, sen de biliyorsun bizim programlar kapsamında önce harca sonra öde şeklinde bir model var.
Evet, ona, genelde öyle. Burada bir istisna var tabii. Bu istisnanın sebebi de sanıyorum. Şimdi bu 1501 projeleri genelde böyle sanayi içerisinde hakikaten işte gözle görünebilir önemli ürünlerin ortaya çıktığı programlar. Tabii orada belki bir altyapı yatırımı,
evet,
işte bir programa başlarken ne bileyim belki işte bir teşhisat satın alınması ya da işte o makinenin üretilmesi için gerekli donanımların satın alınması gibi bazı noktalar var. Tabii bütçe de biraz yüksek olduğu için bu konuda güzel bir seçenek bu.
Evet.
Bunu tabii şirketler kullanmaya çalışıyorlar, ben gözlemliyorum. Peki Ahmet, şey diyeceğim, şimdi bu programın bir bütçe sınırı yok ama ben şeyi biliyorum mesela, işte bütçe belli bir noktanın üstüne geçince değerlendirme süreci değişiyor sanıyorum.
Aynen, o ilerleyen aşamada değerlendirme bölümünde anlatacaktım. Belli bir bütçenin üzerindeyse o değerlendirme kurulu, yani bizim yürütme kurullarında görüşülmesi gerekiyor. Yani mevzuat gereği. O konuya da ayrıca hani ilerleyen şeyde adım adım gittiğinde
çok güzel olur. Evet. Gibi, çok merak edilen bir konu.
Belli bir bütçenin üzerine, yani 100 milyon TL'lik bir bütçe geldiğinde de hadi hemen formülün gibi bir şey. Hani evet, o irdeleniyor. Zaten hani komite süreçleri falan var. Belli kesintiler de yapılıyor. Olduğu gibi proje kabul edilmiyor. Yaklaşık hani buna baktığımızda önerilen, yani önerdiğiniz bütçenin yaklaşık %75-%76 civarındaki o büyüklüğü genelde yaptığımız analizlerde kabul edildiğini görüyoruz. Bu da aslında oldukça yüksek bir oran. Destek oranına baktığımızda %75. KOBİ'ler için %75 artık. Eskiden hani büyük firma olduğunda büyük firmalar için %60, KOBİ'ler için %75'ti. Artık sadece KOBİ olduğu için destek oranımız %75. Yani sizin diyelim ki 100 birimlik bir harcamanız onaylanırsa 75 birimlik bir hibe alıyorsunuz. Çok basit bir örnek verdim. Bu şekilde düşünülebilir. Başvuru dönemi biraz önce de bahsettiğim gibi yıl içerisinde iki kez yayınlanan çağrı dönemleri boyunca başvuru alınıyor. Bu dönemleri kaçırdığınız zaman başvuru yapma şansınız yok. Bunun dışında bir de ek olarak hani hep nitelikli insan kaynağından da bahsediyoruz. Programın bir ayağında da eğer başarılı projeler için fikir sahibi araştırmacıya 7500 liralık bir teşvik ödülümüz söz konusu.
Evet.
Bu ilgili kuruluş tarafından belirleniyor. Bu da bizim yine değerlendirme kurullarında onaylanırsa projenin ilgili harcama döneminde bu başarı teşvik ödülü fikir sahibi araştırmacıya 7500 lira TL olarak ödeniyor.
Bu şey yalnız değil mi Ahmet? Proje başarıyla tamamlanırsa ödeniyor sanıyorum.
Başarılı proje, evet, evet, öyle bir durumumuz var, doğru, aynen öyle. Dediğim gibi bu firma tarafından öneriliyor, komitede bunu hani görüşüyor ve onaylarsa o durumda ilgili ödeme işlemi gerçekleştiriliyor.
Aynı Ahmet, buyur. Ya buyur, kesmeyeyim ben.
Yok, estağfurullah. 1501 için hani söyleyebileceklerim bu hatlarda. Tüm özelliklerini söyledim. Başvuru şartları.
Burada bu çağrılı sisteme geçtik ya hani. Şimdi burada bu şeye bakıyoruz işte. Başvurular sırasında işte başvurduğumuz proje çağrının hangi konu başlığıyla alakalı. Burada da bazen ben şeye rastlıyorum işte, hangi konu başlığıyla alakalandırılmalı. Çünkü bazı projeler birden fazla konu başlığıyla alakalı ama bir konu başlığı seçmek gerekiyor orada. Sistem sadece bir seçeneğe izin veriyor.
Evet.
Bir de şey, hakikaten konu başlıkları da çok detaylı. Hani böyle çok üstün körü değil, çok detaylı hazırlanmış. Burada bir şey var mı? Ne dersin bu konu başlığının seçilmesi konusunda?
Yani aslında şöyle, tabii proje, yani bu biz kendi tecrübelerimize de yaşadığımız bir şey. Yani çoğu proje aslında multidisipliner proje oluyor. Biz burada aslında şuna dikkat ediyoruz. Projenin bir Ar-Ge sektörü ve çıktı sektörü olabilir. Genelde kendi yaptığımız analizlerde de buna yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bahsettiğim gibi mesela proje bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili bir proje olabilir ama çıktı olarak mesela otomotiv sektöründe kullanılacaktır. Projede buna dikkat edilmesi gerekiyor dediğin gibi. Ben özellikle hani kendi tavsiyem projenin kullanılacağı sektöre yönelik seçilmesi çok daha uygun olacaktır. Aslında hemen hemen paralel oluyor ama dediğim gibi kullanılan teknolojinin hangi sektörde kullanılacağına dikkat edilirse o şekilde doldurulması çok daha önemli. Yani projenin hangi sektörde kullanılacağı.
Evet.
Buradan sonra aslında senin bu bahsettiğin işte çok detaylı sektörlerin olması vesaire gibi durumları biraz daha ilerlediğimiz yansılarda aslında anlatacağım. Bunun aslında nedeni şu, projeler artık değerlendirilirken eskisi gibi hani komitede görüşüldü. Üç boyutta değerlendirdik. İşte Ar-Ge ve yenilik yönü ve benzeri durumlarını. Ve en sonunda işte bir destek kararı çıkıyordu. Ama şimdi artık belli kriterler var. Mesela şuna da bakıyoruz. Geçmişte bu firmanın destekleyen bir TÜBİTAK projesi var mı? Varsa bu projenin ticaretleşme performansı nedir? Varsa bir ek puan veriliyor. Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması, yani bir uluslararası fona proje başvurusunda bulundu mu? Bu da artı bir puan. Proje biraz önce senin belirttiğin, eğer proje önerisi gerçekten çağrıda belirtilen öncelikli alanlardan birinde mi? Komite bunu değerlendirip evet bu öncelikli alanlardan birinde derse proje yine bir ek puan oluyor ve bu ek puanlar kapsamında tabii hakem raporları da artı üzerine eklenerek ve TÜBİTAK'taki proje sorumlusu arkadaşın yaptığı değerlendirmeyle komite nihai bir karar veriyor. Aslında oldukça detaylı bir değerlendirme ve detaylı bir puanlandırma sürecine doğru girmiş bulunmaktayız. Aslında 1501 ve 7 hemen hemen baktı büyük firma ayağını çıkarttığımızda biraz birbirine yaklaştı ama orada birazcık tabii bütçe ve süre açısından farklılar var. 1500 Ar-Ge başlangıç destek programı 18 aya kadar destekleniyor. 1501'de bu 36 aya kadardı. Burada bütçede 600 bin TL'lik maksimum bir sınırımız var. Yine aynı şekilde proje bütçesinin %25'ine kadar ön ödeme desteği alınabiliyor. Burada tabii ikisi ortaklı olmak şartıyla KOBİ'lerin ilk 5 projesinin desteklenmesi gibi bir şart var. Bu da bu programın bir değişmez kuralı gibi diyebilirim.
Evet. Yalnız şey diyeceğim ya Ahmet, ben bu 1507'de hiç ortaklı başvuru görmedim ya.
Oluyor. Oluyor. Ama şu tabii hani ilk şimdi 1501 de birazcık daha avantajlı hale geldiği için KOBİ'ler oraya da başvurabildiği için eskiden hani 1507 kapsamında %75 destek oranını alıp 600 bin TL'lik bir bütçeli proje başvurusu yapmak ve ilk 5 projeyi destekletmeye çalışmak için birazcık zorluyorlardı. Ama şu anda o dediğin durum oluşuyor. Biraz daha 1501'e kayma durumu var. Çünkü dediğin gibi hani ikisi ortaklı olacak ve ilk 5 projesi desteklenme şartı. Aslında birazcık da bu KOBİ'leri 1501 programına yöneltmeye çalışmak için konulmuş bir kuraldı. Şu anda da bu şekilde yine devam ediyor. Ama dediğin gibi hani çok da öyle yoğun ortaklıklı olan bir program değil ama var.
Ya şimdi bizim tarafımızdan bakınca 1507 biraz daha şey geliyor bize. Hani böyle işte bu Ar-Ge projelerine yeni giriyoruz. İşte bir Ar-Ge yapacağız ama tam nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. İşte bir kendi içimizde bir metodoloji oturtmamız lazım. Evet. Bu işlere başlayacağız ama bir anda böyle çok büyük projelerle başlayıp yani yürütemeyecek hale gelmek de istemiyoruz. Bu 1507 hakikaten bizim elimizi rahatlatan bir fon.
Aynen
ciddi
öyle.
Ciddi anlamda şimdi Ar-Ge merkezlerinde şöyle bir durum var. Şimdi bir Ar-Ge merkezinde mesela işte çalışıyoruz, işte projeler yapacağız. Burada şey çok zor, hakikaten burada çalışacak uzman bulmak çok zor. Çünkü bu Ar-Ge sistematiği içerisinde işte proje yapacak mühendis, işte bilimci her kim ise farklı niteliklere haiz olması gerekiyor ve bunların yetiştirilmesi gerekiyor. Bu tip programlar aslında işte bizim bu personelleri yetiştirmemiz için de bize bir imkan sağlıyor ciddi manada. Biraz böyle firmaları artık bir ileri seviyeye hazırlayan bir program hüviyetinde. Bu açıdan benim için çok önemli. Çünkü burada yapılan projeler, hani ben ciddi anlamda kaliteli projeler görüyorum. Ciro yapıyorlar, yurt dışına da satılıyorlar. Ve bir başlangıç oluyor hakikaten. Tabii buradaki bu yani ortaklı tarafı ben daha evvel hiç şey yapmadım. Çünkü genelde bu KOBİ'lerin hani bu programa başvururken şöyle bir şey oluyor genelde. İşte bir fikirleri var ve bu fikir hani iş yapacağına inandıkları bir fikir. İşte ben bunu yaparsam işte bir başlangıç noktası olacak. Buradan ileriye doğru gideceğim. Ve dolayısıyla hani bu iş fikrinde hani bir şekilde paylaşılmasını çok istemiyorlar gibi geliyor bana. Biraz da belki o yüzden çok ortaklı projeye denk gelmedim ben.
Doğru, çünkü yani yapı itibariyle de ikili işbirliği veya daha fazla firmayla işbirliği yapmak teknik açıdan da birazcık zor. Biz bunu ne kadar hani teşvik etmeye çalışsak da aslında son dönemlerde baktığımızda rakamlarda sanayi sanayi ortaklığı yani üniversite sanayi ortaklığında projelerde bir artış söz konusu. Evet. Bunda aslında temel nedenlerinden biri senin bahsettiğin gibi nitelikli insan kaynağının artmasına bağlı olarak projelerde artık bazı işbirliklerinin kaçınılmaz hale gelmesi. Artı biraz da bizim mevcut mevzuatlarla bunu zorluyor olmamız. Evet, yani başvuru yaparken mutlaka yani ben bir ortak bulmalıyım, bu şekilde ilerlemeliyim şeklinde. Birazcık da aslında bunları kurallara bağladığınız zaman mevcutta yani kendi kendine gelişmesi gereken bu ortaklık belki biraz da kurallara bağlı olarak bir şekilde geliştiriliyor bu ekosistem içerisinde.
Evet. Bir de şöyle bir şey var tabii. Tabii bu fonlara başvuran şirketler arasında da tabii bir rekabet ortamı ortaya çıktı. Bu son zamanlarda özellikle çok fark ediyoruz. Şimdi eskiden şeydi, bir proje içerisindeki işte her şeyi firma kendi yapmak istiyordu. İşte bir eleman alırım, yaparım vesaire. Ama şimdi geldiğimiz noktada bu fonlardan faydalanmak istiyorsanız hakikaten bir konuda çok uzman olduğunuzu ispat edebiliyor olmanız lazım. Çünkü işte bu değerlendirmelerde ya inanın çok detaylı sorular geliyor. Artık yani orada kullanılacak yöntemin adı, o yöntemin içeriği, işte oradaki matrisin boyutu, işte orada bir filtre kullanıyorsanız o filtrenin işte özellikleri gibi çok detaylı sorular geliyor ve artık şirketler bu değerlendirme süreçlerine girerken bunu da göz önünde bulunduruyorlar. Artık konunun uzmanı şirketlerle bir araya gelip daha nitelikli projeler ortaya çıkartmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Yani şimdi rakamlara baktığımızda da tabii 95 yılından bugüne işleyen bir mekanizma olduğu için neredeyse 50 bine yakın proje başvurusu almışız bugüne kadar. Ve bunların da yaklaşık %50'si yani 25 bine yakın için destek kararı verilmiş. İster istemez tabii büyük bir tecrübe birikimi de var burada bizim tarafta. Bu tabii ki değerlendirme mekanizmalarının da etkiliyor. Talep edilen bilgilerin oluşturulması ile ilgili soruları veya beklentileri de etkiliyor. İşte ilgili hakemlere hakemlerin raporları belli dönemler güncellenir. İstenilen bilgiler güncellenir. Firmalardan işte firmaların oluşturduğu online başvuru formlarında çeşitli alanlar eklenebiliyor. Bunlar tamamen biraz da yani TÜBİTAK tarafından sahip olunan tecrübelere ve bilgi birikimine dayalı olarak geliştiriliyor diyebilirim. Hani sorunun bir boyutu da bu şekilde. Yani söylediklerinin bir boyutu da bu şekilde. Yani burada TÜBİTAK'ın da oldukça büyük bir payı oluyor. O formlarda, değerlendirmelerde ve benzeri raporlarda alınan bilgi veya beklenilen bilginin büyük bir çalışma sonucunda neler olması gerektiği kararlaştırılıyor. Örneğin biraz önce söyledin işte öncelikli alanlar kapsamında yani ülke önceliklerine bakarak hangi alanda başvuruların alınabileceğiyle ilgili bir mekanizma geliştirildi. Bu evet. Bir anda alınmış bir karar değil.
Tabii.
Yaklaşık 95 yılından bu yana yaşanan tecrübelere bağlı olarak geliştirilmiş bir karardı. Bunun dışında işte değerlendirici raporlarındaki alanlar zamanla değişiyor yine aynı şekilde.
Evet.
Bu söylediğin aslında bir boyutta bunu da kapsıyor. Yani fonlama mekanizmasını yöneten kuruluşun da mutlaka bunda bir katkısı oluyor.
Elbette ki. Olmadı zaten. Bir de şey diyeceğim Ahmet. Ya şimdi bu son iki önceki çağrıda mı değişmişti yoksa geçen çağrıda mı? İşte bu değerlendirme hani o puanlama mekanizmasındaki konu başlıklarının ağırlıkları biraz değişmişti.
Evet,
böyle işin ticarileşmesi, işte o ticari evet. tarafın ağırlığı biraz arttı. Aslında bizim tarafımızdan bakınca da bu şey hakikaten çok olumlu bir gelişme. Çünkü ya şimdi ben en nihayetinde bir vatandaşım, vergimi veriyorum. Verdiğim verginin de işte hakikaten böyle bizi yurt dışında temsil edecek, işte yurt dışına satılabilecek projelere gitmesi benim için önemli. Tabii bir vatandaş olarak. Ar-Ge çalışanı olarak da şöyle bir önemi var. Yani biz bu projeleri aslında çok temelde ciro yapmak için yapıyoruz. İşte yeni bir şeyler yapalım, yeni ürünler çıkartalım ya da elimizdeki ürüne yeni bir şeyler katalım ve ciro yapalım. Hedef aslında bu. İşte yurt dışında biraz pazar elde edelim, bir şeyler kazanalım. İşte yurt dışından Türkiye'ye belki işte bir nakit akışı olsun ya da işte bir markamız yurt dışında ülkemizi temsil etsin. Çok temel hedeflerimiz bunlar. Bu açıdan bu hakikaten bizim böyle alkışladığımız güzel bir gelişme oldu. Bunun için de böyle bir hazır yakalamışken ayrıca teşekkür etmek isterim.
Rica ederiz. Şöyle bir durum var tabii. Bizim taraftan da şöyle bir yani dışarıdan bize gelen soruların çoğunda artık hani klasik işte şu yıllar arasında ne kadarlık destek verdiniz, kaç firma üniversiteyi desteklediniz soruları dışında başarıyla tamamlanan projeler ve bunların çıktıları nelerdir, ticarileşme durumları nedir soruları çok yoğun şekilde artmaya başladı. Artık birazcık fonlama mekanizması belli bir zemine oturdu. Hani süreçleri de oldukça net. Ufak dokunuşlarla zaman zaman revizeler yapılabiliyor. Ama burada asıl bizim en önemli hedeflerimizden biri proje sonrası ticarileşme durumlarını takip edebilmek. Çıkan prototip, işte patent, lisanslama gibi öğeleri de yakından takip etmeye çalışmak. Bunun da tahmin ediyorum işte ilk adımlarını bu çağrılarla atmış olduk. Önümüzdeki dönemlerde de bununla ilgili artık çok daha verimli, çok daha gerçekçi rakamlar, sayılar ve başarılı proje örnekleri verme şansımız olacak. Evet. Bunun en önemli nedenlerinden biri de o ticarileşmenin öne çıkarılmasının en önemli nedenlerinden birisi de bu. 1501 ve 7'yi aslında böyle kısaca özetlemiş olduk. Burada yine her iki programında spesifik özelliklerine baktığımızda ek puanlarını anlattık. Bunun dışında örneğin özellikle söyleyebileceğim ne olabilir? Kuruluş bazlı ön kayıttan da bahsetmiştim. Artık proje bazlı sürekli evrak göndermeye gerek yok. Bunun dışında örneğin önemli yeniliklerden biri projenin mali raporların hazırlanmasında şimdiye kadar sadece yeminli mali müşavir giderleri karşılanıyordu.
Evet.
Bu artık serbest mali müşavirleri de kapsıyor. Her ikisi de rapor hazırlayabiliyor. Biraz önce aslında sen bir şey söylemiştin proje bütçesiyle ilgili. Proje bütçesi eğer 5 milyon TL ve üzerinde olursa bu projelerde artık bir ekonomik fizibilite raporu sunmasını istiyoruz. Firmadan. Bu ekonomik fizibilite raporu için de bir hizmet alabiliyor ve bu gider de 20 bin TL'ye kadar destekleniyor. Hani burada da yine firmayı yalnız bırakmıyoruz. Bu ekonomik fizibilite raporunda 20 bin TL'ye kadar olan kısmı yine TÜBİTAK tarafından destekleniyor.
Evet.
1501 ve
Ahmet, ben şeyi de sormak istiyorum. Şimdi tabii. Bu başvurularda aslında desteklenen birçok başlık var. İşte sen birkaçını saydın. Ya ben özellikle pas geçilen bir başlıktan aslında bahsetmek istiyorum. Eğitim. Eğitim giderleri işte şirketlerin işte bu Ar-Ge projelerinde görevlendirdikleri personelleri mutlaka ki bir şekilde eğitmeleri, onları geliştirmeleri gerekiyor. Ben şeyi genelde çok göremiyorum. Projelerde şirketler bu bütçeleri genelde pas geçiyorlar. Ne dersin? Genelde böyle bir şey var mı? Yoksa bana mı böyle bir denk gelmiş olabilir
Şimdi
acaba?
şöyle desteklenen gider kalemleri kapsamında dediğin gibi bu tarz bir destek kalemi doğrudan yok. Projenin personel giderleri destekleniyor. Proje kapsamında seyahat giderleri destekleniyor. Alet, tesisat, yazılım, yayın, alım giderleri, danışmanlık alım giderleri gibi kalemlerimiz mevcut. Seyahat alım giderleri kapsamında aslında proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında seyahat giderleri destekleniyor ama doğrudan alacakları eğitimlere yönelik bir destek kalemimiz yok. Bu
Ben
tamamen
var
hani
diye hatırlıyorum ama acaba ben 1509'dan mı hatırlıyorum? Yanlış mı
olabilir. Hani
hatırlıyorum?
doğrudan eğitim kalemi diye bir gider kalemimiz yok. Genelde dediğim gibi
Evet.
proje personel giderleri, seyahat giderlerimiz var. Alet, tesisat, yazılım, yayın alım giderleri var. Yurt içi, yurt dışı danışmanlık alım giderlerimiz
Evet,
var.
onlar var, onları kullanıyoruz.
Yani bizim programlar içerisinde doğrudan eğitimle ilgili bir destek kalemimiz yok. Bu kalem eklenebilir mi? Belki ilerleyen dönemlerde eklenebilir. İhtiyaç olur mu? Olabilir. Ama şu aşamada
Aslında
belki
bir
onun
ihtiyaç var diye ben düşünüyorum
olabilir.
aslında
Olabilir.
bir süre.
Belki onun önüne alınamayabiliriz gibi düşünüyorum. Hani hangi eğitimin hangi kapsamda alındığı veya projeyle ilişkili olup olmadığı ile ilgili irdeleme kısmı belki birazcık sıkıntılı olabilir.
Evet,
Ama
doğru diyorsun. Evet, yani.
olabilir. Yani olmayacak bir kalem değil diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde belki olabilir. Bir ara mesela patent giderleri destekliyordu proje kapsamında. O mesela
Evet.
çıktı çünkü farklı fonlamalar olduğu için bir süre sonra mükerrer gibi oluyordu. Yani patent gideri kapsamında başka bir fona başvururken aynı zamanda bizim proje kapsamında da aynı kalem olarak o harcama yazıyordu. Tabii hani kamuda mükerrer destek olmaz sloganıyla o kalem artık birazcık daha çıkarıldı ve çünkü doğrudan buna yönelik bir gider kalemimiz örneğin var. Şey destek programları var.
Evet.
O yüzden bu örneğin bu kalem zaman içerisinde harcamalar içerisinden çıkarıldı. Bu yani dediğim gibi olabilir ama şu anda dediğim gibi yok. Proje kapsamında gerçekleşecek faaliyetlere yönelik seyahat giderleri destekleniyor ama onun dışında doğrudan eğitime yönelik bir kalemimiz şu anda yok.
Peki. O zaman artık
Yenilikle yeniliklerde de aslında en önemli şeylerden birisi de şu oldu. Son olarak onu söyleyeyim. Alet tesisat yazılım kaleminden bahsetmiştim. Yerli malı olması durumunda %15 oranında da ek destek veriyoruz. Bu da önemli bir şey, yenilik. Yani burada biraz yerli malı kullanımını teşvik etmeye yönelik bir adımdı.
Bu eskiden KOSGEB'de vardı sanıyorum.
Büyük ihtimalle
Hala da var
olabilir.
KOSGEB'de.
Yani TÜBİTAK programlarında bu tarz bir ek destek yoktu. Yerli malı alet tesisat yazılım için de %15 oranında ek destek vermeye başladık.
İyi, bu da çok başarılı olmuş
Bu
hakikaten.
da yani şey yapılan yeniliklerden birisi. Bunları da böylece üzerinden geçmiş olduk. 1501 ve 7 ile ilgili hani anlatabileceklerim bunlar. Hani
Evet.
sen bununla ilgili söylemek istediğin
Yani
herhangi bir
son
şey
olarak
varsa.
belki ben de şeyi söyleyebilirim. İşte şey demiştik işte 1507'ye böyle biraz daha başlangıç bu işleri hani nasıl yapacağımızı öğrendiğimiz fonlar gibi düşünüyoruz. Tabii 1501 bizim için çok önemli. Çünkü gerçek anlamda hani bir bütçe sınırının olmaması, işte proje süresinin 36 aya kadar uzaması gibi avantajları sebebiyle bizim için çok önemli ve tabii 1501 deyince de aslında bizim aklımıza gelen şey ortaklık proje. Çünkü daha büyük fikirler, işte yapılması daha zor fikirler. Mesela şöyle biz işte bir böyle başvurumuzda şöyle bir şey yapmıştık mesela. İşte bir kimya şirketiyle birlikte işte bir yazılım şirketi bir araya geldi. İşte bir de bir mekatronik şirketinden de hizmet alıp ortaya bir sensör, kimyasal, işte makine öğrenmesiyle işte kimyasal dedektörlerle bir sensör teknolojisi yapmaya karar verdik ve bunu tabii 1501 altına konumlandırmıştık mesela. Bu hakikaten normalde işte bu şirketlerin belki bir araya gelip böyle bir proje yapması çok zor, ama bu fon vasıtasıyla ciddi anlamda işte ortaya böyle dünya çapında satılabilecek bir ürün çıkartabilecek bir proje bu fon sayesinde ortaya çıkabildi. Ya bu anlamda 1501 hem bizim için çok önemli, hem de hakikaten baktığımız zaman artık 1501 projesi veriyorsak burada bir uzmanlaşmış olmak, işte bir ne bileyim birlikte çalışma kültürünü edinmiş olmak, o Ar-Ge nosyonunu edinmiş olmak gerekiyor zaten diye düşünüyorum.
Aynen. Bir de tabii en önemli desteklerden en önemli özelliklerden birisi karşılıksız, yani hibe şeklinde ödeme yapılıyor olması tabii, bu fonlar tabii, kapsamında. Hani bunu mutlaka altını çizelim. Hani kredi veya geri ödemeli gibi hani dinleyen arkadaşlarımız varsa onlara bu şekilde söyleyeyim. Bunların hepsi karşılıksız
hibe yani 100 liralık bir masrafınız varsa bunun varsa, 75 lirasını geri ödüyorlar.
Aynen. Bir de mesela bazı arkadaşlarımla konuştuğumda veya çeşitli ortamlarda yaptıkları paylaşımları takip ettiğimde özellikle KOBİ özelinde belki Ar-Ge birazcık korkutucu gelebiliyor, ama yaptıkları iş aslında doğru yönlendirmeyle veya doğru bir tespitle Ar-Ge olduklarının farkında bile değiller. Çoğu zaman tabii, öyle tabii. Olabiliyor. Bunu da aslında görüyoruz. O yüzden programlara zaten başvurular online. Bu mevzuatlarımızı okuduktan sonra her firma çağrı dönemleri boyunca başvuru yapabilir. Bence başvuru yapmalarında hiçbir sakınca yok. Kendilerine güvenmelerinde fayda var. Dediğim gibi çoğu Ar-Ge yaptığının belki farkında bile değil.
Tabii yani aslında
her sen de gözlemliyorsundur.
Ya evet tabii. Ya aslında ben onu şeyden biliyorum. Mesela işte bu direkt makine üretim ya da işte bu üretim bandı komponenti üreten firmaların çok COSGAP, dolayısıyla aslında bu Ar-Ge inovasyon konusuna alışın. Ama yazılım şirketlerinde biraz daha şey var. Hani çok da böyle ne yaptıkların hakikaten yaptıkları şey Ar-Ge mi değil mi? Orada bir muallakta kaldıkları çok oluyor diye ben gözlemliyorum. Ama bu yakın dönemde de artık orada da bu Ar-Ge fonlarına bir yönelim var diye ben düşünüyorum. Bir de tabii burada şöyle bir şeyin de tabii yani bu akademiyle olan birlikte çalışma kültürünü de bu fonların oluşturması durumu var. Tabii bunu da pas geçmemek lazım.
Şimdi tam ben de o programı anlatacaktım sana.
Tamam, hadi oraya gidelim o üzerine zaman.
Dikkat çektin. Senin hani özellikle ilk iki oturumda da vurguladın. Üniversite sanayi işbirliğinin önemi. TEDEP bünyesinde bir de 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programımız var. Bunu da zaten sen de biliyorsundur. Burada yürütücü kuruluşumuz yüksek öğretim kurumları, araştırma hastaneleri veya kamu araştırma kurumları olabiliyor. Burada aslında roller değişiyor. Yürütücü akademi, müşteri kuruluşu ise sermaye şirketleri gibi düşünebiliriz. Burada sermaye şirketi, yani firmanın bir ihtiyacı var ama bunu yapamıyor. Senin her zaman belirttiğin gibi akademi tarafında büyük bir bilgi birikimi var. Bunu uygulamaya dökmeye belki bütçesi yeterli
değil. Evet, genelde öyle bir sıkıntı oluyor akademide.
Aynen. Bu program tam ona hitap etmekte. Burada yeni destek 24 aya kadar. Bütçemiz 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Ek çok olarak güzel, burada aynen proje teşvik ikramiyemiz, yani 1 milyon TL haricinde proje teşvik ikramiyesi artı bir de %5'lik bir proje kurum hissesi var. Bunun dışında burada işte müşteri kuruluş, yani ortak kuruluşumuz büyük şirket veya KOBİ olabilir. KOBİ olduğu durumda %75 destek oranı, büyük şirket olduğu durumda %60. Burada şöyle işliyor mekanizma, kısaca özetleyeyim. Örneğin büyük bir firma bu programda bir üniversiteyle bize geldi. Başvuru yapan üniversite ama ortak kuruluş olarak biz müşteri kuruluşta özel sektör kuruluşunu görüyoruz. Bu durumda şöyle oluyor. Büyük şirket olduğunda proje bütçesinin %60'lık kısmını kendisi koyuyor ortaya, %40'lık kısmını da TÜBİTAK koyuyor ve bu şekilde büyük şirket %40'lık harcamayı ortaya koyuyor. TÜBİTAK %60'ını tamamlayarak desteği sağlıyor. KOBİ olması durumunda da KOBİ %25'lik sermayeyi ortaya koyuyor. %75'ini de TÜBİTAK tamamlıyor. Bu şekilde bir mekanizma işlemekte. Buradaki amaç ne? Senin her zaman vurguladığın üniversitedeki kamu bilgi birikimini bu KOBİ'ye veya büyük ölçekli şirkete aktarmak ve sonunda da bir ticari ürün ortaya çıkartmak. Oldukça önemli ve güzel bir program. Dinamikleri de oldukça güzel çalışır ve avantajlı olarak da ek destekleri de mevcut.
Yani evet, bu hakikaten böyle sürekli vurguluyoruz. Ya inanılmaz bir başarı hikayeleri ortaya çıkartabilen bir mekanizma bu. Ya çünkü hakikaten şimdi Ar-Ge içerikli bir ürün yapmaya çalıştığınız zaman burada işte bu ortaya koyduğunuz ürünün işte piyasadaki ürünlerden bir iki adım önde olması gerekiyor. Ki hakikaten bir Ar-Ge yaptığınızı fark edin işte, ya da ürününüz o rafta yer alsın. Ya bunun içinde ya akademinin bir şekilde bu sürecin çok fazla içinde olması gerekiyor. Ciddi anlamda, çünkü ya şöyle, hani biz bir şey yapıyoruz. Mesela bir görüntü işlemeyle alakalı bir şey yapacağız. Ya orada bir akademisyen var. İşte 20 yıldır adam bu işi yapıyor. Yani onun o bilgi birikimi de almadan yola çıkmak, değil mi? Ne kadar sağlıklı olur. İşte akademiyle birlikte yürüyebilirsek, yani bizim aklımızda olmayan, işte yani bizim belki de hayal bile edemediğimiz bazı şeylerle de
çok daha düşük maliyetler hatta.
Tabii yani. Evet, biraz da 1509'a mı geçelim Ahmet?
Olur, eder. Olur. Son olarak
hatta da... son iki senenin özellikle bu büyük şirketler tarafından çok popüler konusu.
Aynen. 1509'da aslında 1501 programının uluslararası boyutu gibi düşünülebilir. 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programımızda oldukça talep gören bir program ve spesifik özel bir program. Türkiye'deki tüm yerleşik sermaye şirketleri buraya başvurabiliyor. Buradaki temel amaç tabii ki bu firmanın uluslararası bir ortaklı proje kümesinde yer alması. Nedir bu? Örneğin Eureka Network, Eurostars, Eureka Küme Şemsiye gibi çeşitli Eureka programlarında yer alması gerekiyor. Burada destek süresi hani tamamen uluslararası programın şartlarına göre, yani uluslararası çağrı dokümanındaki süre neyse ona göre belirleniyor.
Yani genelde bütçe, yine 36 ay
falan yani, gibi. Evet, yani zaten tasarımlar birbirine benziyor. Bütçeye baktığımızda yine uluslararası programın şartlarına göre belirleniyor. Burada bir bütçe sınırı yok, bir tane koydu. Destek oranı yine KOBİ olması durumunda %75, büyük şirket olması durumunda %60 ve yine burada da projenin onaylanması durumunda, destek kararı verilmesi durumunda önden proje bütçesinin %25'i kadar bir ön ödeme talep edilebiliyor. Başvuru dönemi burada hani yılda iki kez çağrı, TÜBİTAK'tan çıktı bir çağrı değil. Çağrılı uluslararası programlarda başvuru süresi belirtilir bildiğiniz üzere. Sürekli başvuru alınan uluslararası programlarda herhangi bir zaman kısıtlamamız da bulunmuyor. Yani her an başvuru yapılabiliyor.
Yani o programların kendi çağrıları oluyor aslında. Aynen. Yine yılda iki kere genelde oluyor.
Evet. Yani sürekli olanları da olabiliyor. Yani sürekli olanlar için 7/24 açık. Çağrılı olanlar için de o ilgili çağrı dokümanındaki süre takvim neyse o kapsamda kabul ediyoruz. Dediğim gibi burada hani şeyler gayet net, destek süresi, bütçe, destek oranı ve başvuru dönemi net şekilde belirlenmiş. Bu şekilde özetleyebilirim bu programı da.
Yani bu program
bu programda özellikle çok ortaklı başvuru oluyor. Yani buradaki yani, tabii zaten şemsiye programları olduğu için başvuruların da ağırlıklı oranda ortaklı başvurular oluyor.
Ben şeyi hatırlıyorum ya, böyle o hani işte bu mesela İTEA'da şimdi bir proje, hani çağrı açıldıktan sonra projeler geliyor. İşte projeyle ilgilenen şirketler işte ilgisini belirtiyorlar. İşte gerekli niteliklere sahiplerse projeye dahil oluyorlar. Ben şeyi hatırlıyorum, böyle 40-45 partnerin böyle
tabii.
İşte 6-7 ülkenin işte alt alta dizildiği bazı projeler hatırlıyorum. Ama tabii proje ilerledikçe işte partnerlerin sayısı düşüyor, ülkelerin sayısı düşüyor. Genelde 3-4 ülke ve işte her ülke altında. İşte mesela genelde Türkiye'de yani 3-4 partner oluyor Türkiye konsolosluklarında. Özellikle burada da son iki çağrıda işte bu 1501'in büyük şirketleri kapanması sonrası, orada da bir Türk şirketlerinde nin bir atağı var aslında. İşte daha evvel görmediğimiz birçok büyük şirket, hakikaten çok büyük şirketin orada
1509'a yöneliyorlar.
Tabii bu projelere dahil olduklarını görebiliyoruz. Tabii sonuçta bu Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla yapmaları gereken de bir görev bu sanıyorum, onların bir ödevi. Tabii. Ve bu şöyle bir şey sağlıyor tabii. Ya tabii onlardan önce de böyleydi. Şimdi bu işte oradaki o cluster altındaki fonlara dahil olduğunuzda, konsorsiyumlara dahil olduğunuzda tabii hem oradan bir Ar-Ge içeriği kazanıyorsunuz ama tabii belki de hiç hayatınız boyunca tanışamayacağınız, yan yana gelemeyeceğiniz şirketlerle de beraber projelerin içerisine girebiliyorsunuz. İşte bir bakıyoruz, bir KOBİ bir projeye girmiş. İşte bir tarafta Siemens var, işte bir tarafta ne bileyim böyle yine bir üniversite var, ne bileyim Helsinki Üniversitesi mesela. Öteki tarafta bir teknoloji devi var. İşte beraber bir projenin içerisinde paydaş oluyorsunuz. Ve bu inanılmaz bir network sağlıyor. Hem Türkiye içindeki şirketler, hem de işte bir Türk şirketinin işte herhangi bir projeye girdiğinde 4 farklı ülkeden partner olduğunu düşünün. İşte genelde de böyle 15-20-25 partner oluyor. Birçok şirkette de direkt irtibata girebiliyorsunuz ve bu şirketler sizin yapacağınız işe aslında açıklar. Çünkü neden? Projede dahil olduysanız zaten onların böyle bir ihtiyacı olduğu için projeye dahil oluyorsunuz. Ve buradan inanılmaz bir network çıkıyor. Tabii bunun sonucunda çıkan Ar-Ge ürünlerinin de tabii satılmasıyla yine bazı faydalar elde edilebilir ama bu süreçte benim gözlemlediğim kadarıyla inanılmaz faydalı geçiyor Türk şirketleri için. Çünkü işte bu proje toplantılarında tanışan şirketlerinde daha sonradan işte yurt dışında projeler yaptıklarını duyuyoruz. Bu anlamda da çok önemli bir fon.
Aynen. Bu söylediğin güzel açıklamaların üzerine ben de konuşmanın sonunda istersen birazcık rakam vererek bitireyim. Bunlar zaten hani bizim web sayfamızda da halka açık şekilde yayınlanan rakamlar. 95 yılından bu yana diye hep söz ediyoruz. Peki ne yapıldı? Yaklaşık 48 bine yani 50 bine, 48 bine diyeyim, 48 bine yakın proje başvurusu var aldığımız. Bunların desteklenen sayısı yaklaşık 25 bin civarında ve bugüne kadar yaklaşık 15 milyar TL'lik bir hibe destek söz konusu. Oldukça büyük bir rakam diyebiliriz. Peki bu hibe desteğin sektörlere göre dağılımı ne diye sorarsan, birinci sırada tahminin var mı? Onu bir sorayım sana, hangisi geliyordur?
Otomotiv.
Otomotiv ikinci sırada, hadi bir şans öyle daha mi veriyorum.
Ya şu olabilir, ne olabilir? Valla bilemedim ya, otomotivden daha şey. Tamam.
Bilgi ve iletişim teknolojileri diyelim.
Tabii ya. İçindeyiz direkt.
Yani aslında büyük bir hibe desteğin büyük bir kısmı, yani %30'luk kısmı, bu 95-2020 yıl arasında verilen hibe desteğin %30'luk kısmı bilgi iletişimde. İkinci
Tabii ki.
kısmı tebrik ediyorum. Doğru tahmin. Otomotivde. Üçüncü
Çünkü otomotiv biliyorsun
tabii.
ülkemizde yan sanayide
Aynen.
birlikte çok önemli bir
Çok önemli.
sektör.
Aynen. Bunun dışında üçüncü olarak tahmin
Evet
istemeyeceğim.
yazdı.
Direkt söyleyeyim. Makine imalat teknolojileri geliyor.
Evet.
Dördüncü sırada da savunma, sağlık ve bu şekilde
Evet.
ilerliyor. İlk dördü sayacak olursak bilgi iletişim, otomotiv, imalat ve savunma. Otomotiv, imalat ve savunma birbirine oldukça yakın ama bilgi iletişim teknolojilerinin payı oldukça büyük. %30
Evet.
civarında otomotiv,
Dedi.
imalat ve savunma yaklaşık ortalamasına baktığımızda %15 civarında bir paydalar. Ama bilgi ve iletişim teknolojileri oldukça yüksek bir
Evet.
sayıya ulaşmış. Başvuru sayılarına da baktığımızda örneğin 2000'li yıllarda 200 civarında başvurular varken şu anda 4500 bandında olan proje başvurularından bahsediyoruz ki bu
Şey her bir çağrıdı değil mi? Her bir farklı çağrıda mı bu?
Bu şey şöyle düşünelim. Toplam TDV yapılan proje başvuru sayısı 1, 7, 9 hepsi dahil.
Yıl içinde mi?
Yıl içerisinde yapılan başvuru sayısı
Evet.
oldukça yüksek. Yani
Bayağı
2000
var.
yılında 200 civarındayken bu sayı son yıllarda 4000-4500 bandında geziyor
Evet,
her yıl için
bayağı
düşünürsek.
yüksek.
Bayağı yüksek, bayağı bir farkındalık var diyebiliriz. Onun dışında hibe desteğin dağılımı zaten hani yıl başvuru sayısı böyle olduğu için doğal olarak yıllara bazlı olarak hibe destek rakamları da yıllara göre artıyor. Peki şey nedir? Yani proje başvurularının illere göre dağılımı mesela ne? Ona baktığımızda tabii sanayinin ön planda olduğu ve yoğunlaştığı iller tabii ki ilk sıralarda yer alıyor. Başvurularda büyük pay İstanbul'un %35-36'lık payla.
Bilişim teknolojileri tarafından
Değiştirme.
herhalde.
Ankara %23'lü ikinci sırada. Başkentten selam hepinize. Kocaeli 3. sırada %7,1'lik başvurularıyla İzmir %7'lik payı var. Bursa'da %6,6'lık payıyla 5. sırada yerini alıyor. Böyle size ufak rakamlar vereyim. İlerleyen toplantılarda yine böyle ufak ufak rakamlar verebilirim
Peki
size.
Ahmet şey diyeceğim ya geçenlerde bir işte en çok patent alan şirketler listesi yayınlandı böyle her yerde yayınlandı. Onu hiç gördün mü? Dikkat ettin mi?
Görmedim Çağrı. Yani
Öyle
yayınlanmıştır büyük ihtimalle ama hani
bir liste işte tabii en tepede Turkcell var. Benim hatırladığım işte savunma sanayinden bir şirket var yine o listede. Türk Traktör var, yine otomotiv sektörü. Böyle bir güzel bir liste yapmışlar. İşte hangi şirketin işte kaç tane patent aldığıyla yönelik. Olmazsa sonraki programda da bunu biraz bir
Olur.
irdeleyelim
Tabii.
isterim. İşte
Tabii.
bu patentler ya da bu patent başvuruları nasıl oluyor? Ya da nasıl avantajları var bunların? Ya da nasıl hangi durumlarda yapmak gerekiyor? Belki buna da bir önümüzdeki program kısa değinebiliriz.
Tabii. Olur. Değiniriz. Sen de o dediğin
Olur.
listeyi bir
Bir
paylaşırsın onun
bakalım.
üzerinden.
Bir de Ar-Ge merkezlerini de belki biraz istatistiksel olarak konuşabiliriz. Türkiye'de şimdi tam hatırlamıyorum. 1200 tane falan bir Ar-Ge merkezi vardı. Ben en son listeye baktığımda belki biraz onlardan da istatistik verebiliriz.
Olabilir tabii ki.
Peki, o zaman bugünlük herkese teşekkür
Çok
ediyoruz.
teşekkürler bizi dinleyenlere.
Yani konuşulmasını
Evet.
istediğiniz konular varsa lütfen bizi iletin ya da merak ettiğiniz şeyleri bizi LinkedIn ya da diğer sosyal medya platformlarından bize ulaşarak sorabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Herkese iyi akşamlar.